Sevgi öğretmeni. 3. Zaman dolunca. Zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Kurtarıcının gelişi Aden bahçesinde önceden bildirildi. Adem ve Havva vaadi duyduklarında onun bir an önce gerçekleşmesini arzuladılar. İlk doğan oğullarının onların kurtarıcısı olabileceğini umarak onu sevinçle kucakladılar. Fakat vaadin gerçekleşmesi gecikiyordu. Vaadi ilk alanlar onun gerçekleştiğini göremeden öldüler. Enok'un günlerinden itibaren onun geleceği umudu canlı tutularak bu vaat öncüler ve peygamberler aracılığıyla defalarca kez tekrarlandı. Buna karşın o gelmedi. Daniel'in peygamberliği onun geliş zamanını gösterdi. Fakat herkes tarafından doğru şekilde yorumlanmadı. Yüzyıllar birbiri ardına geçti. Peygamberlerin sözleri dindi. Baskı kuranların elleri İsrail üzerinde ağırlaştı. Birçok kimse günler geçiyor ve her rüyet boşa çıkıyor diye haykırıyordu. Fakat izlediği sabit yolun engin devranındaki yıldızlar gibi Allah'ın amaçları içinde hiçbir acele ve gecikme söz konusu değildir. Büyük karanlık ve dumanı tüten mangal simgeleri vasıtasıyla Allah, İbrahim'e İsrail'in Mısır'da tutsak olacağını ve halkının Mısır'da kalma süresinin 400 yıl olacağını bildirdi. Daha sonra oradan büyük mal varlığı ile çıkacaklar dedi. Kibirli Firavun'un bu söze karşı imparatorluk gücüyle savaşması boşunaydı. Belirtilen aynı günde kutsal vaatte açıklandığı gibi vakit dolunca Rabbin tüm orduları Mısır'dan aynı gün içinde çıktılar. Böylece gökyüzü katında İsa'nın geliş zamanı belirlenmiş oldu. O büyük an gelip çattığında Mesih Betlehem'de doğdu. Vakit dolunca Tanrı oğlunu gönderdi. Dünya kurtarıcının gelişi için olgunlaşıncaya kadar Allah, milletlerin ve insanların hareketlerini ve bu hareketlerin etkilerinin akışını yönlendirdi. Milletler tek bir ülke yönetimi altında birleştiler. Tek bir dil, yaygın bir şekilde konuşuldu ve her yerde resmi olarak kabul edildi. Ülkenin her bir yanına dağılan Hudiler, her yıl kutlanan bayramlarda Kudüs'e toplandılar. Yaşadıkları yerlere geri dönerlerken, Mesih'in gelişiyle ilgili haberleri gittikleri her yerde yaydılar. Putperestlik usulleri artık insanların üzerindeki baskılarını kaybediyordu. İnsanlar aşırı gösteriş ve uydurmalardan bıkmışlardı. Onlar huzur bulabilecekleri bir dine özlem duyuyorlardı. Gerçeğin ışığı, insanların arasından ayrılmış gibi görünürken, şaşkınlık ve acı içinde ışığı arayanlar da vardı. Onlar, gerçek Allah hakkında bilgi ve mezarın ötesindeki yaşam için bir güvence arıyorlardı. Yahudiler, Allah'tan uzaklaştıklarında imanları azalmıştı ve geleceği aydınlatacak umut neredeyse tükenmişti. Peygamberlerin sözleri doğru anlaşılamadı. Birçok insan için ölüm, ötesinde dehşet ve sonu belirsizlik olan korkunç bir sırdı. Peygamberlerin asırlar boyunca peygamberlik ettiği sadece Betlehem'in annelerinin feryadı değil, insan kalbindeki o büyük ağlayıştı. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Ölüm diyarında ölümün gölgesindeki Yahudiler tesellisiz yaşadılar. Onlar, karanlığın aydınlanması ve geleceğin sırrının açıklanması gerektiğinde kurtarıcının gelişini özlemle beklediler. Yahudi ulusunun dışında da bir ilahi öğretmenin geleceğini önceden söyleyen kimseler vardı. Bu insanlar gerçeği arıyorlardı ve onlara esinleme ruhu verildi. Bu öğretmenler birbiri ardına karanlık gökyüzündeki yıldızlar gibi yetiştiler. Onların peygamberlik sözleri, Yahudi olmayan binlerce kişinin kalplerinde de umut ışığı yaktı. Kutsal yazılar, yüzyıllar boyunca, Roma İmparatorluğu boyunca yaygın bir şekilde konuşulan Grekçe'ye tercüme edildi. Yahudiler her yere dağıldılar ve onların Mesih'in gelişiyle ilgili beklentisi bir ölçüde diğer uluslar tarafından da paylaşıldı. Yahudilerin putperest diye nitelediği kimselerin arasında Mesih'le ilgili kutsal yazı, peygamberliklerini İsrail'deki öğretmenlerden daha iyi anlayanlar ve onun günahlardan kurtarıcı kişi olarak gelmesini ümit edenler vardı. Filozoflar, İbrani halkının dini yapısını incelemeye çalıştılar. Fakat Yahudilerin yobazlığı ışığın yayılmasını önledi. kendileri ve diğer milletler arasında ayrımı sürdürmek için kararlı bir şekilde simgesel ibadetleriyle ilgili olarak sahip oldukları bilgiyi açıklamak konusunda da sürekli isteksiz davrandılar. Gerçek yorumlayıcı gelmeli ve tüm bu örneklerin daha önce temsil ettiği kişi onların önemlerini açıklamalıydı.
Tabiat, örnekler, simgeler, öncüler ve peygamberler aracılığıyla Allah dünya ile konuştu. İnsanlara dersler insanlık dilinde verilmeliydi. Antlaşma elçisi konuşmalıydı. Onun sesi kendi tapınağında duyulmalıydı. Mesih açık ve net bir şekilde anlaşılan sözleriyle insanlara gerçeği açıklamalıydı. Gerçeğin yazarı olan kişi, gerçekle Allah'ın sözünü etkisiz kılmaya çalışan insanlığın uydurmalarını kesin bir çizgiyle birbirinden ayırmalıydı. Allah'ın egemenliğinin ilkeleri ve kurtarılma planı açık bir şekilde tanımlanmalıydı. Eski antlaşmadan alınması gereken ders, tüm açıklığıyla insanların gözü önüne getirilmeliydi. Buna karşın, Yahudiler arasında Allah'ın sözünün korunması için çaba harcayan kutsal insanların soyundan gelenler de vardı. Onlar atalarına verilen vaadin umuduyla yaşadılar ve Musa'ya verilen şu güvenceye önem vererek imanlarını güçlendirdiler. Allah'ınız olan Rab, size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. Müjdeyi vaaz etmek için Tanrı beni mesetti. Kalbi kırık olanları sarmak ve tutsaklara özgürlüğünü ilan etmek için. Rabbin lütuf yılını ilan için. Onun yeryüzünde yargıyı nasıl kuracağını, adaların onun yasasını nasıl beklediğini, bütün ulusların onun ışığına ve kralların onun doğuşunun aydınlığına nasıl geleceğini okudular. Yakup'un ölürken söylediği şu anlamlı sözler onları umutla doldurdu. Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun soyunda kalacak ve uluslar onun sözünü dinleyecek. İsrail'in gittikçe azalan gücü, Mesih'in gelişinin yaklaştığını doğruluyordu. Daniel'in peygamberliği, onun dünyadaki tüm krallıkları aşan bir imparatorluğun üzerindeki saltanatının görkemini gözler önüne serdi. Ve peygamber şöyle dedi, "O, sonsuza dek kalacaktır." Çok az kimse İsa'nın görevinin önemini anlarken, krallığını İsrail'de kuracak ve tüm milletler için bir kurtarıcı olarak gelecek olan güçlü bir kralın yaygın bir beklentisi vardı. Vakit dolmuştu. İnsanlık, yasaların çiğnendiği çağlar boyunca ahlaki yönden gittikçe daha da fazla bozulmuş, kurtarıcının gelişi kaçınılmaz bir gereklilik olmuştu. Şeytan uçurumu derinleştirmek ve yeryüzüyle gökyüzü arasını geçilmez kılmak için çaba harcamaktaydı. Aldatmacalarıyla insanları sürekli günaha teşvik etmişti. Onun amacı, dünyayı kendi yargı sistemine getirmek için Allah'ın hoşgörüsünü yıpratmak ve onun insanlara duyduğu sevgiyi köreltmekti. Şeytan, insanların Allah'ın tapınağıyla ilgilerini kesmelerine ve böylelikle kendi krallığının kurulması için insanları Allah bilgisinden yoksun bırakmaya çalışıyordu. Egemenlik savaşında neredeyse tamamen galip gelmiş gibi görünüyordu. Allah'ın her nesilde elçileri olduğu doğrudur. Putperestler arasında bile İsa'nın, onların vasıtasıyla insanları günahtan ve kötülüklerden uzaklaştırmaya çalıştığı bazı kimseler vardı. Fakat onlar hor görüldüler ve kendilerinden nefret edildi ve birçoğu vahşice katledildi. Şeytanın dünyanın üzerine attığı koyu gölge gittikçe derinleşti. Şeytan, putperestlik vasıtasıyla insanları çağlar boyu Allah'tan uzaklaştırmıştı. Fakat o, zaferini İsrail'i doğru yoldan çıkararak kazandı. Putperestler sadece kendi doğrularını kabul ederek ve kendi usullerine göre ibadet ederek Allah'ın ilmini kaybetmişler ve gittikçe daha da fazla yozlaşmışlardı. Bu, İsrail'le de böyle oldu. Her putperest dinin temelinde kişinin kendi yaptıklarıyla kendisini kurtarma prensibi yatar. Fakat bu kez Yahudi dininin prensibi haline gelmişti. Şeytan bu prensibi onlara aşılamıştı. Bu prensibe uyulduğunda günah işlemeye karşı hiçbir engel kalmaz. Kurtuluş mesajı insanlara insani elçilerle iletilir. Fakat Yahudiler sonsuz yaşam olan gerçeği bir tekel haline getirmeye çalıştılar. Onlara diri man verilmişti. Fakat onlar bunu saklayarak bozulmaya terk ettiler. Kendi tekellerini almak istedikleri dinle alay ettiler. Allah'ın görkemini çalıp dünyayı müjdenin sahtesiyle kandırdılar. dünyanın kurtuluşu için kendilerini Allah'a adamayı reddettiklerinde, onun yok edilmesi için şeytanın ajanları oldular. Allah'ın gerçeğin temeli ve direği olarak çağırdığı insanlar, şeytanın temsilcileri haline gelmişlerdi. Onlar, Allah'ın karakterini yanlış tanıtmaya ve dünyanın ona bir diktatör gibi bakmasına sebep olmaya yönelerek, şeytanın kendilerinin yapmasını arzu ettiği şeyleri yapıyorlardı. Tapınakta görev yapan hahamlar, yaptıkları hizmeti önemsemez hale gelmişlerdi. Kutsal değerlere ilgi göstermeyi bırakmışlardı. Kurban sunmada sanki bir oyunda oynayan aktörler gibiydiler. Allah'ın kendisinin belirlediği buyruklar, insanların düşüncelerini köreltmek ve kalplerini taşlaştırmak için araç haline getirildi. Allah bu yolla insanlar için artık daha fazlasını yapamıyordu. Sistemin tümüyle değişmesi gerekiyordu. Günahın aldatmacası erişebileceği son noktaya ulaşmıştı. İnsanların ahlakını bozmak için her türlü yola başvuruldu. Tanrı'nın oğlu dünyaya baktığında acı ve sefalet gördü. Acı içinde insanların nasıl şeytanın zalimliğinin kurbanı haline geldiğini gördü. Doğru yoldan çıkıp ahlaki bozukluğa düşenlere, öldürülenlere ve şeytan tarafından kandırılanlara merhametle baktı. Onlar kendilerini arabasına tutsaklan olarak zincirleyen bir hükümdarı seçmişlerdi. Şaşkın ve aldatılmış bir şekilde, karanlık bir süreç içerisinde, sonsuz bir yıkıntıya doğru, içinde hiçbir yaşam umudu olmayan ölüme doğru, sabahı olmayan geceye doğru ilerlemeye devam ediyorlardı. Şeytanın aracıları insanlarla işbirliği yaptı. Allah'ın yaşama yeri olarak yaratılan insanların bedenleri, cinlerin mesken kurduğu yerler haline geldi. İnsanların hisleri, sinirleri, tutkuları ve organları, onların en kötü arzulara göz yummaları sonucu şeytanın ajanları tarafından kullanıldı. Şeytanın cinlerinin temel nitelikleri insanların davranışları üzerinde etkili oldu. İnsanların yüzleri sanki birlikte sahip oldukları şeytanın cinlerinin görüntüsünü yansıtıyordu. Dünyanın kurtarıcısının gördüğü durum da böyleydi. Sonsuz saflığa kıyasla bu ne kadar iğrenç bir sahneydi. Günah bir bilim haline gelmiş ve kötülük dinin bir parçası olarak benimsenmişti. İsyan derin bir şekilde insanların kalbinde kök saldı. İnsanların kini gökyüzüne karşı en şiddetli halini almıştı. Tüm evren Allah yardım etmedikçe insanlığın huzura eremeyeceğine tanık oldu. Yeni bir yaşam ve güç unsuru Yüce Yaradan tarafından verilmeliydi. Günahkar olmayan dünyalar, Yehova'nın yeryüzünde yaşayanları yok etmesini görmeyi merakla beklemişlerdi. Allah bunu yapsaydı, şeytan, gökyüzündeki tüm yaratıkların kendisine itaat etmelerini sağlayacak olan planı uygulamaya hazır olurdu. O, Allah'ın egemenliğinin ilkelerinin affedilmeyi imkansız hale getirdiğini iddia etmişti. Eğer dünya yok edilseydi, o, kendi suçlamalarının doğru olduğunun kanıtlandığını iddia edecekti. Allah'ı suçlamaya ve isyanını gökyüzünde yaymaya hazırdı. Fakat Allah, dünyayı yok etmek yerine onu kurtarması için kendi oğlunu gönderdi. Tüm yeryüzünde ahlaki çöküntü ve isyan görülmesine rağmen bu durumun düzeltilebilmesi için bir tedbir alındı. Krizin en şiddetli anında şeytan tam zafer kazanmak üzereyken Allah'ın oğlu kutsal lütfün mesajıyla geldi. Tüm çağlar boyunca her an Allah'ın sevgisi günahkar insanlığa gösterildi. İnsanlar doğru yoldan çıkmalarına rağmen Allah onlara her zaman merhamet etti ve böylece vakit dolduğunda kurtuluş planı gerçekleşinceye dek engellenmeyecek ve geri alınmayacak bir şifalı lütuf selini dünyanın üzerine döken Allah'ın yüceliği gözler önüne serildi. Şeytan, insanların gözünde Allah'ın imajını zedelediği için son derece sevinçliydi. Bu yüzden Mesih, insanlarda onların yaratıcısının imajını düzeltmek için geldi. İsa'dan başka hiç kimse, günahla zarar gören karakteri yeniden onaramaz. O, iradeyi kontrol altına alan cinleri kovmak için, bozulan karakterimize, onun ilahi karakterine göre tekrar şekil vermek ve onun kendi yüceliğiyle onu güzelleştirmek ve bizi yıkıntıdan kurtarmak için geldi.